güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Haftaya her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Avusturya'da 9 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayların ülkede yaşayan Türklere ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin geleceğine dair etkilerini değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'la. Bakanın ikinci bölümünde siyasi tarihimizde neler oldu köşemiz var. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve Ekim ayının ilk haftasında siyasi tarihimizde yaşanan olayları konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sen de ne oldu?
Kulaktan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Sayın Ozan Ceyhun Beyefendi var. Sayın Ceyhun hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk. Size iyi yayınlar diliyorum Sezin Hanım.
Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. O kadar yoğun işinizin arasında dinleyicilerimize sesinizi duyurmak bizim için de büyük bir onur ve mutluluk oldu. Hafta sonu yoğun geçecek sizin için hem de oradaki tüm hem Türk soydaşlarımız için hem Avusturya vatandaşları için 9 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Detayları size soralım efendim istedik biz de. Bu seçim dolayısıyla düşündüğümüzde ne kadarlık bir seçmen oy kullanacak ve özellikle Türk soydaşlarımız bu yüzdenin ne kadarını oluşturuyor?
İlk önce hemen tabii Sezin Hanım şunu söyleyeyim. Benim için sizinle bağlanmak görevim bir parçası. Çünkü Türkiye'deki vatandaşlarımızın özellikle Türkiye-Avusturya ilişkilerinin iyi bir ivme kazandığı dönemde Avusturya'dan doğru bilgilendirilmesini sağlamanız bizim için çok değerli.
Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.
Seve bağlandım. Sorunuza gelince... Şu an tabii Avusturya'da toplamında 300 bin civarında vatandaşımız var. Ben vatandaşımız diyorum ama tabii şu şekilde de düzeltmem gerekiyor. Bu insanlarımızın 180 bini Avusturya vatandaşı, 120 bin kadar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani seçmen sayımız bu 180 binin içinde seçmen yaşını doldurmuş bulunan insanlarımızdan oluşuyor. Tedbirli söyleyeyim ben size. Hani 150 bin olduğu da söyleniyor ama hani bu şöyle tedbirli olarak 120 bin ile 150 bin arasında bir rakam.
Evet, evet. Peki Türk kökenli seçmenlerin seçimlere ilgisi ne düzeyde efendim? Katılacaklar mı, oy kullanacaklar mı? Hepsi.
Türkiye kökenli seçmenlerin en son Viyana eyaletinde yapılan seçime ilgisi çok yüksekti. Ve hatta Viyana eyaletinde seçilen Türkiye kökenli milletvekillerinin oylarının fazla olmasında da oldukça önemli bir rol oynadılar.
Tabii.
Bu seçime de katılmalarını bekliyorum. Çünkü şu anda bu seçimde toplam 6 aday var. Ancak 6 adaydan gerçekten 5 tanesi özünde daha doğrusu 7 aday var da bu adaylardan 6 tanesi pek seçmenlerimiz tarafından ilgi görmüyorlar. Yani hatta ben birinde özellikle söylemekten çekiniyorum. Çünkü hani aday ama pek fazla yoğun koşturmuyor. Yani yoğun koşturan toplamında 5 aday var. Biri yoğun koşturmuyor. Bir de Cumhurbaşkanı Sayın Van der Bellen aday. Ve Sayın Van der Bellen Avusturya'da hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından hem de Avusturya vatandaşı olan Türkiye kökenli insanlarımız tarafından çok sevilen bir şahsiyet.
Evet.
Bildiğiniz gibi onun zaten son dönemde Cumhurbaşkanımızla olan telefon görüşmeleri ve buluşmaları da Türk basınına yansıdı. Elbette ki bu ülkede yaşayan insanlarımız özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na büyük bir sempati duyduklarından tahmin ediyorum. Bu tabii bir tahmin. Büyükelçi olarak biz bu ülkenin işlerine karışmadığımızdan dolayı ancak gözlemimi aktarabilirim. Tahmin ediyorum büyük bir katılım olacaktır.
Evet. Avusturya'daki Türklerin özellikle bu ülke siyasetindeki seçmenlere, Türk seçmenlere, siyasetçilere bakışları nasıl? Siyasetçilerimizin onların üzerinde etkisinden az önce bahsettiniz ama onlar neler hissediyorlar bu ülke seçim konusunda ve seçmenler ve özellikle siyasetçiler konusunda?
Birincisi tabii bu ülkede de her Avrupa Birliği ülkesi olduğu gibi bir tartışma var. O da vatandaşlık konusu ve seçim hakkı konusu. Yani örneğin bu seçimlerde de son dönemde hem Avusturya medyasında hem de Türkçe yayın yapan gazeteci arkadaşların sayfalarında takriben 1,5 milyona yakın insanın tekrardan seçimlere katılamadığına yönelik bir serzeniş vardı. Yani ya vatandaşlık olanakları olmadığından ya da çeşitli biçimlerde talep edildiği şekliyle en azından yerel düzeyde olsun seçim hakları olmadığından dolayı. Ama bundan bağımsız olarak tartışacak olursak her halükarda vatandaşlarımız, Avusturya tabii çok büyük bir ülke değil, ufak bir ülke. Ufak ülke olmasından dolayı da daha kolay takip edebiliyorlar. Avusturya siyasetini yakından takip ediyorlar. Örneğin size şöyle bir mizahi bilgi vereyim. Ben bu ülkeye ilk büyükelçi olarak geldiğimde o dönemde Sayın Şansölye Kurtz vardı. Daha sonra biliyorsunuz artık o istifa etti. Şu an onun yerine Sayın Nehammer Şansölye ki onunla da Türkiye olarak ilişkilerimiz oldukça olumlu. Sayın Kurtz'un döneminde neredeyse tek bir dernek başkanı Türk derneklerinden karşıma çıkmadı ki Sayın Kurz'la telefonunda bir fotoğraf bana göstermesin. Hmm. Herkesin Sayın Kurz'la bir fotoğrafı var. Yani bunu mizahi anlamda söylüyorum gerçekten. Hani kimle konuşuyorsam Sayın Büyükelçim bakın başbakanla ben şurada bir fotoğraf çektirmiştim diye fotoğraf sunuyordu bana. Yani ilgi büyük, evet, onu söyleyeyim. Evet. Siyasete en azından bu ülkedeki gelişmelere, bu ülkede yaşayan insanlarımız gerçek anlamda ilgi gösteriyorlar.
Evet, ne mutlu ve gerçekten bir siyasetçinin halkla bu kadar iç içe olması ve kendini sevdirmesi de gerçekten çok çok
kıymetli. Tabii o kısmına girmeyeyim. Yani çünkü Sayın Kurz gerçekten bir dönem kendisini çok sevdirmişti. Evet. Sonraki bir dönemde vatandaşlarımızın birazcık serzenişlerine maruz kaldı. Evet. Şu anda da zaten kendisi şansölye değil. İsterseniz gene ben büyükelçi olarak bir tür iç işlerine karışmamak için bu konuda başka yorum yapmayayım. Ama bir dönem gerçekten kendini sevdirmiş olduğunu kabul ediyorum. Çünkü yoksa vatandaşlarımız her biri onunla böyle birer fotoğraf çektiremezler.
Tabii efendim. Peki şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan müsaadenizle biraz bahsederim Sayın Van der Bellen'den. İkinci kez aday olacak ve anketlerde bildiğimiz kadarıyla ilk turda rahat bir galibiyet kazanacağını işaret ediyor. Oysa şöyle 2000'li yıllara göz attığımızda Avusturya'da ciddi bir aşırı sağ tehlikesi vardı. Hani yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Hani Avusturya'da bu rüzgar nasıl değişti? Özellikle Türklerin bu rüzgarın değişmesinde, bu siyasi ortamı değerlendirmesinde ve değişiklik yapmasında rolleri ve faktörleri oldu mu acaba?
Tabii şöyle diyelim, tüm Avrupa Birliği genelinde aşırı sağ sorunu mevcut hali hazırda. Evet. Elbette ki Avusturya'da da bunun bir yansımasını görüyoruz. Tüm Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Avusturya'da da aşırı sağ konusu ciddiye almamız gereken bir konu. Yalnız popülist partiler olarak söylememe izin verin. Şimdi Avusturya'da da aynı Almanya'da olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi, İtalya'da olduğu gibi aşırı sağ ile flört eden veya ettiği iddia edilen popülist partiler söz konusu olduğunda ve popülist bir partinin iktidar ortağı olması söz konusu olduğunda bu tartışmalar daha farklı yapılıyordu. Günümüzde ise aşağı yukarı benim büyükelçi olarak atandığım tarihlerle aynı zamanda yapılan son seçimlerden sonra federal düzeyde şu an iktidarda Hristiyan Demokrat, ÖVP ve Yeşiller Koalisyonu var. Ve bu nedenle de tabii bu tartışma şu sıra Avusturya'da aktüel bir tartışma değil.
Evet.
Ve Sayın Cumhurbaşkanı Van der Bellen de Yeşiller Partisi üyesi olduğundan tartışmalar artık başka boyutlarda yürütülüyor ve kendisi Yeşiller Partisi ve Yeşiller Partisi de özünde seçmenlerin büyük bir çoğunluğuna sahip olmayan bir parti olsa da Yeşiller Partisi'ne kıyasla çok daha fazla seçmenin ve vatandaşının sempatisine sahip olduğu için de şu anda dediğiniz gibi kamuoyu yoklamalarında en azından şu anki yoklamalarda birinci turda seçileceğinden yola çıkılıyor.
Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da bahsettiniz. Hep hem TRT Haber'e konuşmaları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla ikili görüşmeleri oldu. Özellikle New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında Sayın Cumhurbaşkanımızla ikili görüşme yaptılar. Ve bu alanda iki farklı konuda önemli adımlar atıldı, konuşuldu. Detaylarını sizden öğrenebilir miyiz?
Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi açıkladığı konular bunlar. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Van der Bellen en son TRT ile yaptığı röportajda, Ramazan Aktaş arkadaşımızla yaptığı röportajda kendisini açıklamıştı. Efes kazıları konusu ve NATO konusuydu.
Evet.
Yanlış anlamadıysam bunları soruyorsunuz.
Evet,
ve özellikle de altını çizeyim. Yani tabii bu noktaya varmadan önce Türkiye-Avusturya ilişkileri son iki yılda farklı bir ivme kat etti, olumlu bir ivme kat etti. Ve gerek Sayın Cumhurbaşkanı Van der Bellen, gerekse Sayın Şansölye Nehammer'le oldukça iyi bir diyaloğa sahip bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
Evet.
Ve Sayın Van der Bellen'le telefon görüşmesi yaptı. Peşinden en son Amerika'daki buluşmaları gündeme geldi. Sayın Nehammer'le bir ay içinde 3 telefon görüşmesi yaptı. Bir kez de Madrid'de NATO zirvesinde görüşmeleri gündeme geldi. Yani yoğun bir Cumhurbaşkanları ve Cumhurbaşkanı Şansölye nezdinde diyaloğun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve Sayın Van der Bellen de Cumhurbaşkanı olarak bu yılki ilk telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanımızla görüşürken Efes kazılarının Avusturya için kendileri açısından çok önemli bir rol oynadığını anlattı. Aynı televizyon röportajında dile getirmiş olduğu gibi. Siz dedi belki Türkiye olarak hani Efes kazıları sizler için o kadar önemli olmayabilir ama benim ülkem için çok önemli ve biz çok üzgünüz bu kazıları şu an devam ettiremediğimizden dolayı. Detaya girmek istemiyorum. O kazıların hangi nedenden durdurulmuş olduğu ve niçin böyle bir sorunun var olduğu konusunu anlatmak istemiyorum. Çünkü çözdük. Evet. Yani artık çözülmüş bir konu üzerine konuşuyoruz. Evet. Her iki tarafta bu konudaki pürüzleri aralarında halletmiş oldukları için ki bizim haklı nedenlerimiz vardı deyip noktalayayım. Hani dinleyicilerimiz de bilsinler. Hani evet. Durup dururken olmadı bu. Haklı nedenlerden olmuştu ama bu konu sonradan düzeltilmiş olduğu için de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanı Van der Bellen'e konuyu Dışişleri Bakanları'nın nezdinde çözebileceğimizi söyledi. Ve gerçekten de sonra değerli Sayın Büyük Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ve Avusturya'nın Sayın Dışişleri Bakanı Schallenberg aralarında da görüşerek bu konuyu olumlu bir şekilde sonuçlandırdılar. Ve tekrardan Avusturya'nın Arkeoloji Derneği aynı 125 ya da 127 yıldır bugün şu anda 127 yıl oldu galiba bu kazıların Avusturyalılar tarafından başlatılmış olması ve işbirliğimiz 127. yılında devam etmekteler. Ve çok da memnunlar. Evet. NATO konusuna gelince orada da bir detay vereyim. Bu konunun İsveç veya Finlandiya ile benzeri bir durumu yok. Avusturya tarafsız bir ülke ve tarafsız olmaya da hala çok değer veriyor. Yani Avusturya şu anda Avrupa Birliği üyesi, o derece taraf ama askeri ittifaklar konusunda tarafsız. Ve şu an Avusturya'daki eğilim de kesinlikle NATO'ya üye olmama yönünde şu anki eğilim. Yani yarın ne olur bilemeyiz ama şu an bir kamuoyu yoklaması yapılsa ki yapılanlarda da çıkan sonuç o. Avusturya seçmeni veya Avusturya'daki yaşayan halk NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. Evet. Politikada da bu çoğunluk olarak bu düzeyde. Bundan dolayı da Avusturya'nın NATO üyeliği söz konusu değil. Türkiye'nin de bu konuda herhangi bir vetosu söz konusu değil. Avusturya böyle bir talepte bulunmadı. Ancak Avusturya NATO'nun bazı barış misyonlarında aktif rol oynamak istiyordu. Ve bir dönem Türkiye-Avusturya arasında var olan sorunlardan dolayı da haklı olarak Türkiye'nin burada bir tavrı söz konusuydu. Evet. Ancak son dönemlerde iki ülke arasındaki diyaloğun artması, ilişkilerin oldukça olumlu yönde gelişmesi, zaten ekonomik ilişkilerimiz çok iyiydi. Onlar hala çok iyi. Ekonomik ilişkilere paralel olarak siyasi düzeyde, kültürel düzeyde birçok alanda, örneğin İçişleri Bakanlıklarımızın işbirliği, yine aynı şekilde Dışişleri Bakanlıklarımızın işbirliği ve daha nice başka alandaki olumlu gelişmelerden dolayı da ülkemiz Avusturya'nın barış misyonlarına katılma talebinde olumlu yönde tavır aldı. Şu an Avusturya barış misyonlarına katılması söz konusu olduğunda farklı bir avantaja sahip konuma geldi. Bu da bizim ülkemizin bunu mümkün kılması sayesinde oldu. Ama dediğim gibi uluslararası ilişkiler karşılıklıdır.
Tabii,
yani
tabii.
O anlamda biz atmamız gereken adımları atıyoruz. Avusturya'daki muhataplarımız da atmaları gereken adımları atıyorlar.
Evet, şu anda Türkiye'nin Avusturya'ya vetosunu kaldırırken İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine karşı getirdiği şartlar da ittifaka herhalde bir mesaj niteliğinde olmalı. Ne dersiniz?
Yani onu sizin yorumunuz olarak bırakıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi yani NATO konusunda Avusturya'nın üyelik talebi olmadığından dolayı da hani Avusturya konusunu İsveç ve Finlandiya'dan ayırıyorum.
Peki efendim. O zaman biraz doğalgaz üzerinden sohbetimizi sürdürelim. Avusturya Rus gazının önemli müşterilerinden biri ve ciddi şekilde bu ülkeden aldığı doğalgaza da aslında bağımlı diyebiliriz diye düşünüyorum. Ancak Viyana yönetiminin de yakın gelecekte Rus gazına bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını artıracağı anlaşılıyor. Avusturya'nın önde gelen enerji şirketleriyle Türkiye enerji piyasasının yakın gelecekte işbirliği yapma ihtimali var mı?
Yani her halükarda olumlu cevap verebilirim. Birincisi biliyorsunuz Avrupa Birliği'ni iyi analiz etmemiz gerekiyor. Evet. Avrupa Birliği'nde şu an örneğin Olaf Scholz'u düşünecek olursak ki benim eski parti arkadaşım, yani iyi dost olduğum bir şahsiyetti vakti zamanında. Almanya'daki hükümet düşünürsem İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı benim eski parti arkadaşlarım ve birlikte aynı eyalette politika yaptığım arkadaşlar. Yani yakınen tanıdığım insanlar üzerine konuşuyorum. Alman hükümetine baktığımda şu sıralarda bayağı sıkıntılı olduklarını görüyorum veya Fransa'ya baktığımda başka sorunları var. Avusturya bu konuda daha doğru bir adım attı ve örneğin Avusturya şansölyesi Sayın Nehammer, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la diyalog halinde ve onunla istişare halinde Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le buluştu mesela. Böyle Türkiye üzerinden seyahat ederek bir Moskova ziyareti yapmıştı. Ve bu Moskova ziyaretinde de ortaya çıktı ki Avusturya Avrupa Birliği'nin bir takım adımlarında daha farklı bir yaklaşıma sahip. Bir yandan Ukrayna'yı tabii ki destekliyor ama öte taraftan da yaptırımların her birinin illa çok yararlı olduğu inancında değil. Ve bundan dolayı da tabii Rusya ile olan gaz ticaretinde, Gazprom'la olan ilişkilerinde diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla birazcık daha avantajlı durumda olduğunu görüyorum. Yani gaz ihtiyacını karşılama açısından. Ancak uzun vadede Avusturya da tabii sizin dediğiniz gibi farkında. Rusya'dan alınan gazla bu işin yürümeyeceği ortada. Bundan dolayı da Sayın Şansölye Nehammer ve Sayın Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Cumhurbaşkanımız da bu konuda da elbette ki istişarelerde bulundular ve her düzeyde bulunmaya devam ediyor Avusturya Türkiye ile. Çünkü Türkiye ülkemiz biliyorsunuz Avrupa Birliği açısından oldukça önemli bir coğrafi noktada.
Evet.
Yani örneğin Avrupa Birliği yöneticileri gidip de Azerbaycan'da görüşmeler yaptıklarında ve aralarında örneğin anlaştıklarında biz sizden gaz alacağız dediklerinde varsayalım ki öyle olsun. Bu gaz havadan il gitmeyecek. Bu gaz ülkemiz üzerinden gidecek. Yani ülkemiz bu açıdan gaz veya diğer enerji kaynakları eğer İsrail'den, Doğu Akdeniz'den, Azerbaycan'dan, örneğin Kazakistan'dan, Irak'tan, İran'dan nereden geleceklerse her halükarda bizim ülkemiz kilit rol oynuyor.
Evet.
Avusturya da bunun farkında ve bizim ülkemizle birlikte işbirliği yaparak hem Avusturya'nın ihtiyacını karşılama olanağına sahip olduğunu görüyor hem de Avrupa Birliği'ne de devam ettirme olanağının olduğunun da bilincinde ve enerji alanı söz konusu olduğunda Türkiye Avusturya açısından oldukça ciddi bir muhatap konumunda. Aynı şekilde göç, yasa dışı göçle mücadelede, yani ben artık görüyorum ki Avusturya'da farkına varılıyor. Avrupa Birliği'nin sınırlarının Yunanistan'da değil, Türkiye'nin sınırlarında sona erdiğinin, gerçeğinin. Ve yine aynı şekilde örneğin dünyanın tahıl ihtiyacının karşılanmasında da Avusturya, Türkiye'nin oynadığı role çok değer veriyor ve destekliyor. Ve bunu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmelerde dile getirdiklerini Avusturyalı devlet adamları basına verdikleri demeçlerde de açık açık söylüyorlar.
Evet Sayın Ceyhun, biz Avusturya-Türkiye arasındaki bu sıcak birlikteliğin, bu sıcak bağın hiç kopmaması temennisini dileyerek sizinle sohbetimizi çok çok teşekkür ederek sonlandırmış olalım. Hafta sonu seçim var, çok yoğun olacaksınız. Türk seçmenlerimize de oradaki Türk kökenli vatandaşlarımıza da sevgi, selam, saygılarımızı iletelim. İnşallah onlar için en hayırlı, en güzel sonuç gerçekleşir. Gönüllerinden geçen ve bu bağı her zaman devam ettirecek olan kişi yine Cumhurbaşkanı olur temennisini ileterek sizi uğurlayalım sevgi ve saygılarla.
Tabii
efendim.
Ki Sezin Hanım. Teşekkür ediyorum ben de size bu olanağı sunduğunuz için ve sizin dediğinizi zaten Avusturya Cumhurbaşkanı Sayın Van der Bellen de TRT röportajında söyledi.
Sağ olsunlar.
Ben ve Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı dedi. Birlikte inşallah bu dostluğu daha da geliştireceğiz.
İnşallah efendim.
Ben de sizin gibi diyorum ki bu seçimler Avusturya'da yaşamakta olan insanlarımız ve Türkiye-Avusturya'lı için, ilişkileri için en hayırlısı neyse ona hayırlı olsun.
İnşallah efendim. Sevgi ve saygılar da uğurluyoruz. Sağ olun. Size hoşçakalın.
İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Sayın Ozan Ceyhun telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avusturya'da 9 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Ülkede yaşayan Türkleri ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin geleceğine dair etkilerini değerlendirdik. Sayın Büyükelçi'yle kendisine programımıza katıldığı ve aktardıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor. Thank you.
acılara doyunca. O tez dönüşün geç olunca kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkuma kimseye ödenecek borcum yok, yok saymayı ben senden öğrendim.
Siyasi tarihimizde neler oldu? Güne bakan siyasi tarihimizde neler oldu köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Sizin onun yayınlar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ekim ayına girdik. Geçtiğimiz hafta Eylül ayını sonlandırdık. Ekim ayının ilk haftasında siyasi tarihimizde yaşananları bugün dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Şöyle en eski tarihten başlayarak yıl olarak dilerseniz başlayalım hocam. 7 Ekim 1571 tarihine bakacak olursak Osmanlı İmparatorluğu'yla Haçlı Donanması arasında İnebahtı Deniz Muharebesi gerçekleşti. Detaylarını sizden öğrenelim.
Tabii İnebahtı Deniz Muharebesi bir Akdeniz hakimiyeti mücadelesiydi. Uzun yıllar boyunca hem İtalyan devletleri hem de bu Roma Cermen İmparatorluğu olarak kendisini tarif etmiş olan İspanya Krallığı'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'de bir esaslı mücadelesi oldu. İnebahtı mücadelesi ise Osmanlı ordusunun, Osmanlı donanmasının Akdeniz'deki önemli mücadelelerinden bir tanesi. Maalesef burada Osmanlı donanmasının bir kaybı olacaktır. Osmanlı donanması burada bir yenilgiyle karşı karşıya kalacak. Fakat Akdeniz hakimiyetini biz 1500'lü yılların sonundan itibaren yeniden Akdeniz'de, hem Rodos'ta hem Girit'te hem de bugünkü Adalar Denizi dediğimiz Ege ve Akdeniz coğrafyasında büyük ölçüde kurmayı başardık. Çünkü İtalya, İspanya, İngiltere Türklere nazaran, Türklerle mukayese edildikleri zaman daha denizci milletler, büyük donanmaları bulunuyor. Fakat 15 ve 16. asırda bizim Osmanlı denizciliği, özellikle Yavuz ve Kanuni devrinde bu kardeşlerin, Barbaros kardeşlerin etkisiyle Akdeniz'de, Cezayir ve hattında korsanlık faaliyetleri yürüten Türk denizcilerinin etkisiyle çok önemli kadırgalara sahip olduk. Osmanlı İmparatorluğu 15 ve 16. yüzyılda bir yeni Akdeniz gücü olarak ortaya çıktı. Yani bir kara ordusuna sahip olmasından, bir karacı devlet olmasına rağmen hem Preveze'de hem daha sonraki büyük deniz muharebelerinde Osmanlı donanması çok büyük ölçüde bir Akdeniz gücü olarak jeopolitiği değiştirdi. İnebahtı ve özellikle Preveze arasındaki bu iki önemli giriş geliş, iki önemli temel mesele bize neyi gösteriyor? Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu, Osmanlı İmparatorluğu sadece karada değil, aynı zamanda denizlerde de yenilmek istenen bir donanma durumundaydı. Evet. İnebahtı'daki bu savaş tablosu, İnebahtı'daki bu sonuç aynı zamanda bugünün 2022 yılının Doğu Akdeniz'deki jeopolitiğini, adına Mavi Vatan dediğimiz Türk donanmasını ve Türk deniz gücünü Adalar Denizi'nin, Ege'nin ve Akdeniz'in bir yeni gücü haline getiren donanma hareketliliğimizi de hatırlatan bir unsurdur. Yani İnebahtı'daki veya daha sonra Balta Limanı anlaşmasına sebep olabilecek Çeşme ve Naval'in baskınında olduğu gibi, eğer zayıf bir donanmanız olursa Akdeniz hakimiyetinizi kaybetmeniz söz konusu oluyor. Evet. Türkiye son yıllarda artık yeni bir deniz gücü olduğunu da gösteriyor. Elindeki evet, büyük fırkateynler, korvetler, denizaltılar ve sismik arama faaliyetleri yürüten gemileriyle bir anlamda da İnebahtı sonrasının ya da Çeşme ve Naval'in baskınları sonrasının 2022'deki bu Akdeniz mücadelesinde deniz gücü olarak, denizci millet olarak, deniz kuvvetleri olarak varlığını göstermeyi hedefliyor.
Evet değerli hocam. 3 Ekim 1739 tarihine geldiğimizde Osmanlı-Rus Savaşı'nı sona erdiren barış anlaşmalarının sonuncusu olan Niş Anlaşması'nın imzalandığını görüyoruz. Neler söylersiniz?
Evet, Osmanlı-Rusya münasebetleri çok netameli bir ilişki ağını temsil ediyor. Çünkü Rusya devletiyle, Çarlık Rusyası'yla Osmanlı İmparatorluğu arasında hem Karadeniz hakimiyeti, hem Balkanlardaki siyasi mücadele, hem Güney Kafkasya'nın hakimiyeti, hem de Türkistan'ın hakimiyeti bakımından çok önemli jeopolitik mücadeleler oldu. 1611 tarihli Prut'ta başlayan bu harp süreci, Prut'ta başlayan bu karşı karşıya gelmek süreç, aynı zamanda Altın Ordu hanlıklarının yıkılmasıyla da hız kazandı. Çünkü Altın Ordu hanlığının yıkılması, özellikle Kazan'ın ve Astrahan'ın Ruslar tarafından işgal edilerek buradaki iki önemli Türk devletinin dağıtılması, yıkılması çok büyük ölçüde Rusya'nın Karadeniz'e doğru ilerlemesine, Türkistan'a doğru ilerlemesine, Osmanlı coğrafyasına doğru ilerlemesine sebebiyet verdi. Niş bugünkü Sırbistan içerisindeki Balkanlardaki en önemli geçiş noktası. Niş bölgesi aynı zamanda Sırbistan üzerinden Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasındaki Balkan hakimiyetinin merkezi kaynaklarından bir tanesi. Hem dün hem de bugün böyle. O bakımdan 1739'daki savaş maalesef yine Osmanlı ordusunun kısmi yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Ve Niş Anlaşması bizim küçük de olsa toprak kaybettiğimiz ve Rusya'nın Balkanlardaki siyasi hakimiyetine adım adım oluşturmaya başladığı yeni bir dönemi ifade etti. Bunu 1772 anlaşmaları, 1774'teki Küçük Kaynarca Anlaşması ve daha sonra 19. yüzyıldaki Kırım'ın kaybını, Kafkasya'nın kaybını dengeleyen ve bekleyen bazı siyasi sonuçlar izledi. O bakımdan biz tarih boyunca Rusya'yla çok fazla askeri mücadele yürüttük, siyasi mücadele yaptık, anlaşmaları imzaladık. Rusya'yla Türkiye'nin, Ruslarla Türklerin ilişkileri, savaş ve barışı savaş ve barışı, işte savaş ve diplomasi içe yansıtan bir tarih gibi gözüküyor. Buradan Rusların büyük romancısı Lev Tolstoy'un Savaş ve Barış romanı belki de
en Türklerle güzel Rusların arasındaki,
evet, Türklerle Rusların arasındaki en temel ilişkiyi anlatan, evet, bir, evet, dengeyi de beraberinde getiriyor. Evet, bu iki millet aslında müşterek ve ortak bir coğrafyada cihangir olmak için, evet, bölgeye hakim olmak için bir mücadele yürüttüler.
Evet. 4 Ekim 1853 tarihine geldiğimizde bu sefer yine Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'yı bir arada görüyoruz Kırım Savaşı'nda.
Evet. Kırım Savaşı yeni dünyanın kurulmasının ilk aşaması olarak kabul edilir siyasi ilişkilerle, siyasi tarihte. Kırım Savaşı Rusya Çarlığı'nın Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yayılmasını, ilerlemesini engellemek için Kırım Savaşı sırasında İngiltere'nin, Fransa'nın, Piemonte adını verdiğimiz İtalyan şehir devletlerinin ve Prusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında savaşa girmesini, savaş dengesi içerisinde yer almasını ve Osmanlı'nın Kırım Savaşı sırasında bu güçlerden destek almak suretiyle Rusya'yı yenmesini ifade etmiştir. Kırım Savaşı ve daha sonraki anlaşmalar, Kırım Savaşı sonrasındaki 1854 Paris ve bunu takip eden pek çok diplomatik anlaşma aynı zamanda Osmanlı-Rusya dengesini Karadeniz'in kuzeyinde, Kırım'da ve Kafkasya'da yeniden belirledi. Biz belki 1853'teki Kırım Savaşı'nda ve daha sonraki Paris Anlaşması ve benzeri protokol ve anlaşmalarda Rusya'ya karşı kısmi bir rahatlama sağladık. Avrupalı devletlerin desteğiyle, onların ittifakıyla. Fakat bu yeterli olmadı. Bundan 100 yıl sonra 1900'lü yılların başına gelindiğinde artık hem Kırım, hem Karadeniz'in kuzeyi, hem Kafkasya, hem de Türkistan'da yaygın ve etkili bir Rus hakimiyeti kurulmuştu. Kırım Savaşı, Osmanlı ordusunun ilk defa İtalyan, Alman, İngiliz ve Fransız komutanlarla bir arada olduğu, bir ittifak içerisinde varlığını sürdürmüş olduğu bir Avrupa ittifakına da üye olması manasında geldi. Bazı yorumcular, siyaset bilimcileri, Kırım Savaşı'ndaki bu Osmanlı ile Batı arasındaki ittifakı Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı ve Avrupa ve Türkler arasında, Avrupa ve Türklerin arasındaki en önemli siyasi yakınlaşmalardan biri olarak görürler. Yani daha sonraki yıllarda Türkiye'nin NATO ittifakına üyeliği de sanki Kırım Savaşı'nda doğmuş gibi bir yorum vardır. Çünkü burada biz Rusya'ya karşı, burada biz başka bir Doğu devletine karşı Batılı devletlerin ittifakına ve desteğine ihtiyaç duyduğumuzu, onlarla bir arada olduğumuzu ifade etmiş olduk. Tabii Kırım çok önemli, çok kıymetli bir bölge. Kırım demek Karadeniz'i kontrol eden limanlar bölgesi demektir. Kırım demek Kafkasya'ya açılan bir kapı demektir. Hı hı. Kırım demek Rusya ile, Kırım demek Karadeniz'in kuzey ile Osmanlı coğrafyasını jeopolitik olarak ayırmış olan ve üzerinde Altın Orda Hanlığı, Çağatay Hanlığı ve Kırım Hanlığı'nın kurulmuş olduğu tarihi Türk yurtlarıdır. Sezin Hanım, Kırım bölgesi ve bugünkü Ukrayna büyük ölçüde Adana Deşti Kıpçak dediğimiz, yani Kazak bozkırlarından başlayarak Kafkasya'nın bir bölümünü ve Kırım'ı içerisine alan yoğun bir Kıpçak yerleşimine ve burada kurulmuş olan Tatar, Kıpçak ve Moğol devletlerinin bir bileşimine ve karışımına sahiptir. Burası jeopolitik olarak da Türk coğrafyasının, Türk kuşağının tarihsel bir uzantısıdır. O bakımdan hem Kırım Harbi hem daha sonraki yıllarda 1774 sonrasında başlayan Kırım'daki Rus işgali tarihi bir tecavüz oluşturmuştur. Kırım'ın kaybı Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasındaki Rus etkisini arttırmıştır.
Tüm bu Rus savaşlarından sonra yavaş yavaş artık Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık ilan eden, etmek isteyen ülkeleri görmeye başladık. Ki 5 Ekim 1908 Bulgaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan ettiği tarih. Neler söylersiniz,
evet,
hocam?
Evet, şimdi Balkanlardaki toplulukların 400 yılda yakın Osmanlı himayesine isyanları Fransız İhtilali sonrasındaki bu ekaliyet zincirinin ya da milliyet duygusunun kuvvetlenmesine ilgili azınlık isyanlarıdır. Milliyetçilik isyanlarıdır. Hiçbir etki Osmanlı İmparatorluğu'nu Balkanlardaki bu azınlık isyanlara kadar yormamıştır.
Evet.
1809'da başlayan, 1821'de alevlenen ve 1800'lü ve 1900'lü yıllar boyunca imparatorluğun nihayet bulacağı 1918 senesine kadar etkilerini gördüğümüz Balkan isyanları, milyonlarca Türk'ün Osmanlı bakiyesi Türk'ün Balkan coğrafyasını, Orta Avrupa'yı, Doğu Avrupa'yı terk etmek zorunda kaldıkları, Anadolu'ya doğru zorlayıcı bir göç dalgasının beraberinde gelen bir etkidir. Buradaki hem Bulgar isyanı, hem Makedonya isyanı, hem Yunan isyanı, hem Karadağ isyanı, daha sonra Anadolu isyanı bize bir şey göstermiştir. İmparatorluğun Türk olmayan unsurları, hususiyetle imparatorluğun İslam olmayan, Müslüman olmayan unsurlarının bir arada bulunması, tutulmasının hayli zor olduğu görülecektir. Tabii bu isyanlarda Bulgaristan'ın bağımsızlığını doğurmuş olan bu 200 yıllık başkaldırı ve milliyetçilik isyanı sürecinde İngiltere'nin ve Rusya'nın doğrudan etkisi olmuştur. Hep iki maddelerini ısrarla konuştuğumuz Rusya, panslavizm politikası adı altında bütün Balkanlar'da bir Slav bütünlüğü kurmak ve istedim. Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi etkisini Balkanlar'da sonlandırmayı hedeflemişti. Evet. Bu kapsamda Bulgaristan isyanı Osmanlı İmparatorluğu'nun en kıymetli coğrafyalarını, Rusçuk gibi, Sofya gibi, Pilve gibi, Deli Orman gibi, ki tarihi Bulgaristan bugünkü modern Bulgaristan değildir. Yunanistan'ın topraklarının bir bölümünü, Romanya topraklarının bir bölümünün içerisine alan daha geniş bir coğrafyadır. Yani bizim kaybettiğimiz Bulgaristan bugünkü Balkanların neredeyse yarısına tekabül etmektedir. Bu bağımsızlık isyanı açıkça söyleyelim, 1900'lü yılların başına kadar yüz binlerce Türk'ün Bulgaristan dediğimiz bu Osmanlı eski vilayetlerinden sürüldüğü, zorla katledildiği, evlerinin yakıldığı, köylerinin talan edildiği ve yaklaşık 1,5 milyon Osmanlı Türk ve Müslüman tebaasının tamamıyla bu coğrafyayı terk etmek zorunda kaldığı büyük bir göç ve soykırım hikayesidir. Yani Bulgaristan bağımsızlığı tek başına bir bağımsızlık meselesi değildir. Burada büyük bir dramın yaptığını, hatta bu Bulgar komutacılarının, Bulgar ayrılıkçı terör örgütlerinin katletmiş olduğu yüz binlerce Türk'ün başlı başına bir soykırım tarihi içerisinde de anılması gerektiğini söylemeliyiz.
Evet,
peki
evet.
Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını elde etti. Sorunlar bitti mi? Hayır, bitmedi. Biz 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizi kurduk, inşa ettik. Fakat burada yine yüz binlerce Bulgaristan Türk'ü, Bulgaristan topraklarının içerisinde kalan Türk ve Müslüman burada yaşadı. Ve bunlara karşı zulümler 1990'lı yılların başına kadar devam etti.
Evet.
Binlerce insan 1960'lı yıllarda ve 1990'lı yılların ortasında Bulgaristan'ı terk etmek zorunda kaldı. İsimleri değiştirildi.
Evet.
Onlar toplama kamplarına konuldular, hapsedildiler. Bulgaristan Türkler için, Müslümanlar için hep bir dram coğrafyası oldu. Bunun evet. böyle bilinmesi doğru olacak.
Evet, isyanlardan bahsettiniz hocam. 8 Ekim 1912'ye gelindiğinde artık tüm bu isyanların belki de patlama noktası Balkan Savaşı ortaya
evet.
çıktı. Detayları sizden öğrenelim.
Evet, Balkan Savaşı bir bozgun gibi anlaşıldı Osmanlı Türkiye'si için. Osmanlı aydını, Türk aydını Balkanlarda hükmetmiş olduğu bu devletlerin ve toplulukların isyanlarını özellikle 1912 ile 1913 muharebelerindeki Osmanlı ordusunun almış olduğu yenilgiyi hep utanç olarak gördüler. Balkanlardaki kayıplarımız, yani Romanya'nın kaybı, Bulgaristan'ın kaybı, Sırbistan'ın bir bölümünün kaybı, Karadağ ve Yunanistan'ın kaybı, Osmanlı aydınında muazzam bir travma yarattı. Düşününüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi olan bir Osmanlı subayı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın doğduğu Selanik kenti kaybedildi.
Evet.
Tevfik Paşa'nın doğduğu kent kaybedildi. Enver Paşa'nın doğduğu kent kaybedildi. Yani Cumhuriyeti kurmuş olan bu şöhretli Osmanlı subayları ve Türk subaylarının doğdukları coğrafyaları kaybetti. Yani bizim için Üsküdar'ın kaybı, bizim için Sofya'nın kaybı, bizim için Ohrid'in kaybı ya da Saraybosna'nın kaybı bir travma yarattı. Buna Balkan bozgunu veyahut da Balkan yenilgisi ya da Balkan hüznü diyoruz. Bu hem Çanakkale Muharebeleri sırasında hem Birinci Dünya Savaşı sırasında çok büyük ölçüde Osmanlı subaylarının ve aydınlarının üzüldüğü ama Çanakkale Muharebeleri sırasında Türk subaylarının ve Türk askerlerinin Balkan Harbi sırasında alnımıza sürülen kara lekeyi temizleyeceğiz diyerek mücadele etmelerinin sonucunu doğurdu. Biz biliyoruz ki Balkan Savaşları sonrasında gelişmiş bir Türk milliyetçiliği ortaya çıktı. Yani artık Osmanlı İmparatorluğu'nun ve yeni kurulacak devletin ancak millilik temelinde, Türk milliyetçiliği temelinde inşa edilebileceği görüşü Balkan Savaşları sonrasında da ortaya çıkacaktır. Evet. Yeni Balkan haritası çok büyük ölçüde de 1913 tarihli 2. Balkan Harbi sonrasında meydana geldi. Ama bizim için hüzün doludur, bizim için kayıplarla doludur ve bizim için ata yadigarı olan Evladı Fatihan coğrafyasını terk etmemize sebebiyet verecek olan iki önemli savaştır.
Savaştır. Hocam birkaç dakikamız kaldı. Yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Ben son birkaç tarihi bir arada müsaadenizle söyleyeyim. Öyle sonlandıralım sözlerimizi. Önemli tarihler. 8 Ekim 1918'de Talat Paşa hükümeti istifa etti. Ve 3 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalandı ve sonucunda Mudanya Konferansı başladı. Sonrasında 6 Ekim 1923 tarihini görüyoruz. Türk ordusu İstanbul'a girdi ve İstanbul'un Kurtuluş Günü olarak ilan edildi. Ve 6 Ekim 1930'da da son olarak geldiğimizde de 1. Balkan Konferansı Atina'da toplandı. Belki kısa olacak son toparlamamız ama hocam ben sözü size takdim edeyim.
Evet, 8 Ekim 1918 tarihinde savaşı kaybetmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, İttihat ve Terakki Hükümeti yeni kurulabilecek bir hükümetin önünü açmak için istifa ettiler. Çünkü onlar İstanbul'un işgal edileceğini öngörüyorlardı. Mondros Mütarekesi'nden önce bir İngiliz ve Fransız işgaline kurban gitmemek istediler ve yeni yönetimin önünü açmayı bir karargahla sağladılar ve Anadolu'yu terk ettiler. İstanbul'u terk ettiler. Talat Paşa'nın sadrazam olduğu hükümet İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri Anadolu'yu ve İstanbul'u bir Alman zırhlısıyla terk ettiler ve üzülerek belirtelim Talat Paşa gibi, Enver Paşa gibi, Cemal Paşa gibi cemiyetin ileri gelenleri Almanya'da, Tiflis'te ve değişik yerlerde Ermeni komutacılar tarafından şehit edildiler, öldürüldüler. Yani Talat Paşa 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı'yı sokan bir hükümetin başbakanıdır ama bir şehit sadrazamdır, şehit başbakandır. Kendisini de rahmetle anmış olalım. Mudanya mütarekesi hiç şüphesiz ki milli mücadeleyi silah bırakışımıyla yani çatışmayı durduran bir anlaşma olması bakımından Lozan'ın önünü açtı. Oraya Mustafa Kemal Paşa Batı Cephesi Komutanı sıfatıyla Yunanlılarla mücadele eden İsmet Paşa'yı, merhum İsmet İnönü'yü yolladı. Mudanya Mütarekesi daha sonra Lozan'ın siyasi zaferinin, Lozan'ın siyasi ve diplomatik başarısının önünü açmış olan adeta Türk ordusunun ve Türk milletinin Yunan ordusuna karşı yani dolaylı olarak İngiltere ve Fransa'ya karşı kazanmış olduğu büyük zaferi dünyanın tanıması manasına geldi. Nurettin Paşa'yı Mustafa Kemal Paşa Mudanya Mütarekesi sonrasında İstanbul'a girmekle görevlendirdi. Çanakkale ve Tekirdağ altında Nurettin Paşa'nın komutasındaki Türk kol ordusu İngilizlerle karşı karşıya gelmeden Trakya'nın ve İstanbul'un kurtuluşunu sağlamıştır ve yine İstanbul'a Mustafa Kemal Paşa ve Ankara hükümeti adına Refet Paşa görevlendirilerek tayin olundu ve İstanbul büyük bir coşku içerisinde. Yani bu 4 yıla yakın İngiliz ve Fransız işgalinin 4 yıla yakın yabancı istilasının sonucunda milli mücadelenin de bir nişanesi olarak tıpkı İzmir'in kurtuluşundaki coşku gibi muazzam bir etki içerisinde kurtarıldı ve Türk ordusu İstanbul'a girmiş oldu. Bir diğer nokta ise Balkanlarda yapılan önemli anlaşma. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti ile Balkan devletleri arasında mutlaka bir uyumun ve mutabakatın sağlanmasını 30'lu yıllarda önemli görmekteydi. Balkanlardaki her gelişme Balkan devletlerinin istikrarı, huzuru ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakınlığını Türkiye Devleti dış politikasının temeline yerleştirmişti.
Evet değerli hocam, süremizin de sonuna geldik. Son cümlenizi alıp sözlerimizi sonlandıralım dilerseniz.
Evet, dediğimiz gibi tarih birbirine bağlı olayların neticesi şeklinde görülüyor. Geçmişten günümüze bu tarihi incelemenin önemli olduğu kanaatini taşıyoruz.
Biz de her hafta, buyurun hocam.
Evet, bu büyük harflerde hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz.
Saygıyla rahmetle anıyoruz bize bu toprakları bahşeden değerli atalarımızı. Hocam size de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben önümüzdeki teşekkür hafta ediyorum. Ekim'in ikinci haftasında yaşananlarla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz hocam. Hoşçakalın.
Sağ olun. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk hocamız siyasi tarihimizde neler oldu köşemizde bizlerle birlikteydi. Ekim'in ilk haftasında siyasi tarihimizde yaşanan olayları aktardı bizlere. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünlük Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.